Ayrım 2.
Denizin canavarları. Yüzyıllardır insanlar denizlerde gemileri parçalayıp gemicileri öldüren korkunç yaratıkların yaşadığına inanmıştır. Gerçekte bu tür görüntüler ancak dev mürekkep balıklarına ait olabilir. Bu acımasız avcılar genellikle okyanusun derinliklerinde yaşar ve boyları 10 metreyi aşar. Dev mürekkep balığının iki dokungacı ve vantuzlarla kaplı 8 kolu vardır. Bizim gözümüzden yaklaşık 17 kat büyük olan gözleri dünyadaki en büyük gözlerdir. Okyanuslar, hava ve iklim. Dünyadaki suyun %97'si okyanuslarda bulunur. Okyanuslar, hava durumu ve iklim üzerinde herhangi başka bir etkenden çok daha fazla etkilidir. Havaya bıraktıkları büyük miktarda nem sayesinde yağmur, kar ve dolu yağmasını sağlar. Suyun deniz, hava ve kar arasındaki sürekli hareketine hidrolojik çevrim ya da su çevrimi adı verilir. Su çevrimi 1. Güneş denizlerin ve karaların yüzeyini ısıtır. 2. Su, kara, akarsu ve göllerden buharlaşır. Suyun gaz haline su buharı denir. 3. Bitkiler yapraklarından terler. Havaya su bırakırlar. 4. Yüzey deniz suları tuzlarını geride bırakarak buharlaşır. 5. Buhar yukarılara çıktıkça soğur ve genleşir. Bulutların içerisinde yoğunlaşarak küçük su damlacıkları oluşturur. 6. Bulutlar rüzgarların etkisiyle kara üzerine sürüklenebilir. 7. Damlalar diğer damlalarla birleşerek büyür. Havada kalamayacak kadar ağırlaştıklarında yağmur, kar ve dolu olarak yüzeye düşerler. 8. Yağmur suları akarsu ve derelere akar. 9. Bir miktar su yer altına sızar. Bu yeraltı sularının büyük bölümü sonuçta yeniden akarsu ve denizlere ulaşır. 10. Bitkiler kökleri aracılığıyla suları alır. 11. Akarsular suyu yeniden denizlere taşır. Akıntılar ve iklim. Güneşten dünyaya gelen ısının yaklaşık %75'i okyanuslar tarafından tutulmaktadır. Bu ısının büyük bölümü tropikal sularda soğurulur. Ne var ki sıcak deniz suyu tropik bölgelerden kutuplara doğru hareket ederken bu ısının büyük bölümü buharlaşma ve yoğunlaşma yoluyla havaya verilir. Böylece akıntıların geçtiği bölgeler ısınır. Örneğin Norveç'te bulunan Bergen Limanı Kuzey Atlantik akıntısıyla tropikal sularda Gulf Stream olarak başlar, ısınır. Bergen, Rusya'daki St. Petersburg kadar kuzeyde olduğu halde kışın St. Petersburg limanının donmasına karşın Bergen limanı donmaz. Uydular. Uzaydaki uydular denizin sıcaklığını ölçmek için de kullanılır. Kızılötesi ışınlara duyarlı aygıtlar kullanarak su yüzeyinin sıcaklığını gösteren görüntüler elde edilir. Bu görüntülerde sıcak ve soğuk akıntılar açıkça görülebilir. El Nino. 2 ila 7 yılda bir, belirli bir periyodu yoktur. Güney Amerika'nın batı kıyılarında güneydoğudan esen baskın rüzgarlar etkisini yitirdiğinde küresel iklim değişiklikleri ortaya çıkar. Bunun neden kaynaklandığı bilinmese de El Nino'nun doğal yaşam üzerinde oldukça yıkıcı etkileri vardır. Planktonlar ve bunlarla beslenen balıklarda ve kuşlarda kitlesel ölümler ya da göçler olur. El Nino'nun getirdiği sıcak benim genelde kuru ve serin olan bölgelerde sağanak yağışları ve sellere yol açar. Denizden gelen fırtınalar, tropikal siklonlarda kasırga ya da tayfun olarak da bilinirler, rüzgarın hızı saati 120 kilometreyi aşar. Şiddetli yağışlar olur ve çapı 480 kilometreyi bulan dairesel bulut kümeleri oluşur. Bunlar yalnızca açık okyanuslarda ve yüzey suyu sıcaklığının 27 dereceyi geçtiği dönemlerde gelişir. Tropikal siklonlar karaya ulaştıklarında büyük hasarlar verir ve kısa bir süre sonra da sona erer. Kasırgalar uydular aracılığıyla izlenebilir. Ancak izleyecekleri yolu tahmin etmek güçtür. Deniz düzeyinin yükselmesi ve alçalması. Tarih boyunca okyanusların boyut ve biçimleriyle iklimler değiştikçe denizlerin düzeyi de değişmiştir. İtalya'da bulunan eski bir tapınağın kalıntıları bunun kanıtıdır. Bu tapınak 2000 yıl önce deniz kenarında inşa edilmiştir. Deniz düzeyi düşüp de yeniden su üstüne çıkana kadar yıllarca sular altında kalmıştır. 1900'den beri denizlerin ortalama yüksekliği 10-20 cm yükselmiştir. Bunun dünyada sıcaklığın 0.5 degrees Celsius kadar artması nedeniyle deniz sularının genleşmesi ve buzulların erimesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu ısınma, küresel ısınma olarak bilinir, doğal bir çevrimin parçası olabilir. Geçmişte atmosfer birçok defalar ısınmış ve soğumuştur. Yine de bu ısınmada karbondioksit gibi sera gazlarının kömür ve petrol benzeri fosil yakıtların yakılması sonucu artan miktarda atmosfere bırakılması da etkilidir. Küresel ısınma. Güneşten gelen ısı sera gazlarının içinden geçerek atmosfere girer. Işıyan ve yansıyan ısının bir kısmı bu gazlar tarafından soğurulur ve böylece dünyanın sıcaklığı artar. Isının bir kısmı kaçar. Birçok uzman kesin olmamakla birlikte 2050 yılına kadar 2 ila 3 derecelik bir sıcaklık artışı ve 30 santimetrelik bir deniz düzeyi yükselmesi öngörmektedir. Böyle bir yükselme alçakta bulunan çok geniş alanların sular altında kalmasına yol açacaktır. Bunun insanlar ve doğal yaşam üzerinde önemli etkileri olacaktır. Küresel ısınmanın başka bir etkisi de tropikal siklon gibi bazı fırtınaların sayısının artması olabilir. Dalgalar. Dalgaların büyük bölümünü deniz yüzeyinden esen rüzgar oluşturur. Boyutları ve güçleri rüzgarın hızına, esiş süresine ve estiği alanın uzunluğuna bağlıdır. Rüzgarın estiği alanı feç denir. En büyük feç Büyük Okyanus'tadır. Bu yüzden en büyük dalgalar burada oluşur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Okyanus kıyılarında kırılan dalgalar buradan 10 bin kilometre ötede oluşmaya başlamış olabilir. Dalga biçimleri. Akıntı ve gelgitin aksine açık denizlerdeki dalgalar suyu ileriye doğru hareket ettirmez. Dalga ilerler ama su ileri doğru hareket etmez. Bunu deniz üzerindeki bir cismi, örneğin bir kuşu aşağı ve yukarı hareket ederken gözlediğinizde anlayabilirsiniz. Kuş geçen dalgayla ileri doğru hareket etmez. Dalga su parçacıklarının bir çember üzerinde hareket etmesine yol açar. Yüzeyden dibe doğru inildikçe çemberler giderek daralır. Dalganın hiçbir etkisinin kalmadığı bir derinlikte de yok olur. 100 metreden daha derinde bir denizaltının içindeyseniz, yüzeyde çok şiddetli bir fırtına bile olsa dalgaların etkisini hissetmezsiniz. Dalgaların kırılması. Dalga eğimli bir sahile doğru yaklaştıkça su, deniz tabanına sürtünmeye başlar. Su parçacıkları daha yayvan ovaller biçiminde dönmeye başlar. Bu da dalgayı yavaşlatır. Dalga çok sığ sulara geldiğinde parçacıklar ovallerini tamamlayamaz duruma gelir ve dalganın tepesi düşer, dalga sahilde kırılır. Dalga su altındaki yamacın eğiminin diktiğine bağlı olarak dökülerek, patlayarak ya da çok büyük bir dalga halinde kırılabilir. Eğimin az olduğu yerlerde dalga kıyıdan açıklarda kırılır ve sular kumsal üzerinde köpürerek ilerler. Dik bir eğim varsa dalga kıyıya yakın kırılır. Çok dik eğimli kıyılarda ise dalga yalıyara büyük bir güçle çarpar. Dalgalarla ilgili sözcükler. Kumsalda ilerleyen köpüklü suya dalga ilerlemesi denir. Kumsaldan aşağı geri dönen suya dalga gerilemesi denir. Dalganın en yüksek noktasına dalga sırtı denir. İki dalga arasındaki en alçak noktaya dalga çukuru denir. Dalga periyodu birbirini izleyen iki dalga arasındaki süredir. Dalga yüksekliği sırtla çukur arasındaki yükseklik farkıdır. Dalga boyu bir dalganın sırtıyla bir sonrakinin sırtı arasındaki uzaklıktır. Dalgaların işlevi. Dalgalar kendilerini oluşturan rüzgar dindikten çok sonra bile şekillerini değiştirmeden ya da enerjilerini kaybetmeden çok uzun süre yol alabilir. Sahilde kırıldıkları zaman yolculukları boyunca depoladıkları enerji açığa çıkar. Art arda kırılan dalgaların enerjisi kıyı boyunca uzanan karanın şekil değiştirmesine yol açar. Kıyıdan açıkta çatlayan dalgalara kumsalı düzenli bir şekilde geliştirdikleri için yapıcı dalgalar denir. Kıyıda çatlayan dalgalara ise karayı yavaş yavaş aşındırdıkları kumsalı yok ettikleri için yıkıcı dalgalar denir. Yıkıcı dalgalar. Yıkıcı dalgalar kumsallardaki kumları ve irili ufaklı çakılları yavaş yavaş açıklara sürükler. sahilde bulunan maddelerle birlikte kaya ve falezlere çarparak bunların yüzeylerinin aşınmasına yol açar. Her yarık ve çatlağa patlayıcı bir güçle su ve hava sokarak bunların yavaş yavaş genişlemesine ve kayaların güçsüzleşmesine neden olur. Kopan kaya parçacıkları da sonraki aşındırmalarda rol alır. Bu şekilde çok sert kayaçlar bile aşınabilir. Böylece deniz kıyısındaki kara da dalgalar tarafından şekillendirilmiş olur. Yok olan köyler. Dalgalar karayı şaşırtıcı bir hızla aşındırılabilir. Örneğin İngiltere'de Lincolnshire'da Holderness kıyıları yılda ortalama 2 metre aşınmaktadır. 1086'da yazılmış olan Kadastro kitabında adı geçen 50 köy bu nedenle yok olmuştur. Tsunami. Tsunamiler, bazen bunlara hatalı olarak gelgit dalgaları da denir, büyük hasarlar verebilecek dalgalardır. Bu dev dalgaların kaynağı su altındaki depremler veya yanardağ patlamalarıdır. Tsunamiler, okyanusları saatte 1000 km hızla giden bir jet uçağından daha hızlı kat edebilir. Derin sularda dalga yüksekliği 1 metreden daha az olabilir ama karaya yaklaştıklarında hızları azalır ve kıyıya çarpıp içerilere kadar girip yolları üzerindeki her şeyi yıkmadan önce yükseklikleri inanılmaz bir şekilde 30 ila 50 metreye ulaşır. Şimdiye kadar kaydedilmiş tsunamilerin %90'ı Büyük Okyanus'ta ortaya çıkmıştır. Kıyıdan açıktaki alçak, geniş, yuvarlak dalgalara ölü dalga adı verilir. Dalga su parçacıklarını çemberler halinde hareket ettirir. Çemberlerin boyutları derinlere inildikçe azalır. Burunlar çevredeki az dayanımlı kayalara göre daha güç aşınan dayanıklı kayaçların bulunduğu alanlarda oluşur. Bazen dalgalar bir mağaranın tepesinde düşey bir çatlağın oluşmasına yol açar. Bu çatlak falezin tepesine kadar ulaşarak bir hava deliği meydana getirir. Dalgaların patlama etkisi falezlerde bulunan çatlakların genişlemesine ve mağaraların oluşmasına yol açar. Dalgalar bir burnun her iki yanındaki mağarayı birbirleriyle buluşana kadar aşındırdığında kemer oluşur. Bir kemerin üst bölümü zamanla aşınarak çöktüğünde oluşan şekle baca denir. Bir baca da dibinden oyulabilir. Sonuçta tepesi düşer ve ortaya bir kesik baca çıkar. Kumsaldaki irili ufaklı çakıllar ve kumlar aşınmanın ürünüdür. Sığ suda parçacıklar ovallerini tamamlayamaz ve sonuçta dalga kırılır. Yüksek, dik dalgalar bir falezi dibinden aşındırarak dalga oyuğu oluşturur. Falez sonuçta daha da güçsüzleştiğinde çökebilir. Dalga bir falezi tamamen aşındırdığında geriye kalan yüzeye dalga aşınım düzlüğü ya da platform denir. Su parçacıkları dalgalar kumsala yaklaştıkça daha yassı ovallerde dönmeye başlar. Dalgalar sahile yaklaştıkça dikleşir ve birbirlerine yaklaşır. Deniz kenarı. Kıyının bazı bölümleri aşınırken öteki bölümlerinde de eklemeler olabilir. Bu işleme tortulanma denir. Birikim yapıcı dalgaların sahile vurduğu alanlarda olur. Kıyıya yaklaşan dalgalar çakıl taşları ve kumları kıyıya taşır ve burada biriktirir. Bu şekilde yavaş yavaş kumsalları ve diğer bazı kıyı şekillerini oluşturur. Kıyı boyu akıntısı. Baskın rüzgar yönünde ilerleyen dalgalar genelde kıyıları belirli bir açıyla yaklaşır. Kumsalı oluşturan malzemeler de kıyı boyunca sabit bir şekilde sürüklenebilir. Bu durum, dalga kumsalda belli bir açıyla ilerlerken malzemelerin kıyı boyunca sürüklenip dalga geri çekilirken de dik bir açıyla geriye dönmesi sonucu olur. Malzemenin kıyı boyunca yaptığı zikzak hareket, kıyı boyu akıntısı ya da kıyı boyu sürüklenmesi olarak adlandırılır. Kıyı boyu akıntısı, kıyının açı değiştirdiği kumsalın sonuna kadar devam edebilir ve sonuçta burada kıyı oku olarak adlandırılan yeryüzü şeklini oluşturur. Ayrıca burun, akarsu ağzı ve kumsal sonu gibi dalgaların hızlı olmadığı ve bu yüzden fazla malzeme taşıyamadığı bölgelerde de birikim olabilir. Malzeme deniz tabanında yavaş yavaş birikerek sonuçta su yüzeyinin üstüne çıkabilir. Akarsularda denize taşıdıkları çamur sayesinde karanın şekillenmesinde etkili olur. Gelgit sularıyla bir haliçle karşılaştırdıklarında da çamur düzlükleri oluştururlar. Kıyı oku, bir ucundan karaya bağlı, kum ya da çakıllardan oluşan dar bir sırttır. Kıyı kordonu, bir akarsu, koy ya da lagünün ağzı boyunca uzanan kum ya da çakıl sırtıdır. Lagün, bir kıyı oku ya da kıyı kordonu gerisinde bulunan geniş sığ su alanıdır. Eğer lagünün denizle bağlantısı kesilirse içinde karasal bitkiler yetişmeye başlar ve tuzlu bir bataklık haline gelir. Mahmuzlar, kumu sahilde toplanmasına yardımcı olan ve kumun sürüklenmesini önleyen tahta engellerdir. Kumul denilen alçak kum tepelerini rüzgarın karaya sürüklediği kuru kumlar oluşturur. Rüzgarlar üzerinde ot bitene kadar kumulları çok kolay hareket ettirir. Tombolo, bir adayı ana karaya bağlayan kıyı okudur. Bir akarsuyun denize doğru genişleyerek açılan ağzına haliç denir. Akarsuyun taşıdığı su deniz suyuyla karışır. Tuzlu bataklıklar üzerlerinde bitkinin yetişmeye başladığı çamur düzlüklerinde oluşur. Tuzlu bataklıklar gelgit sularının aktığı dere ve kanallarla bölünür. Mil, çamur ve kum akarsular tarafından taşınır ve kumsalların oluşmasına yardımcı olur. Çamur düzlükleri akarsuların haliçlerde çamur biriktirdikleri yerlerde oluşur. Çamur düzlükleri ve tuzlu bataklıklar birçok kuş çeşidine besin olan küçük deniz hayvanlarının yaşam alanıdır. Tuzlu bataklıklar. Eğer bir çamur düzlüğünde bitkiler yetişmeye başlarsa bunların kökleri çamuru tutar ve böylece daha çok çamurun birikmesine yol açar. Sonuçta tuzlu bataklık olarak adlandırılan bir bataklık oluşur. Çünkü su tuzludur. Tuzlu bataklıklar kıyı oklarının ardında ya da bir engel arkasındaki lagünlerde de oluşabilir. Bu bataklıklar düzenli olarak gelgit suları altında kalırlar. Buradaki bitkiler kökleri çok tuzlu ve az oksijenli çamurda olmasına karşın yaşayabilirler. Örneğin Spartina patens kökünden giren sudaki tuzun büyük bölümünü dışarı atabilir. İçeri sızan tuz bitkinin yapraklarında ve gövdesinde bulunan gözeneklerden dışarı atılır. Bu gözenekler havadaki oksijeni de alarak çamur içindeki köklere gönderir. Tuzlu bataklık bitkileri ve kuşakları. Zostera marina alçak su çizgisinin altındadır. Genellikle deniz suyuyla örtülüdür. Alçak bataklık her yüksek gelgitte suyla kaplanır. Spartina patens bataklığın aşağı kesimlerinde yetişir. Kökleri kumları tutar. Salicornia subterminalis alçak gelgit düzeyinde bulunur. Yaprakları su depolar. Yüksek bataklık yalnızca çok yüksek gelgitlerde suyla kaplanır. Deniz lavantası ve deniz asteri yalnız yüksek gelgitte suyla kaplanır. Mangrov bataklıkları. Tropiklerde tuzlu bataklıklar ve çimenlikler yerlerini mangrov bataklıklarına ve mangrov ormanlarına bırakır. Ağaçlar fazla tuzu yapraklarının altında bulunan bezler aracılığıyla dışarı atar. Bunların çamurun dışında kalan ve oksijen alabilen kökleri vardır. Mangrov bataklıkları, kabukluk deniz hayvanları ve diğer birçok hayvan için yetişme alanı olmasından dolayı önemlidir. Mangrov kökleri çamuru tutarak kıyı çizgisinin aşınmasını önler. Mangrov tohumları. Kırmızı mangrov ağaçlarının tohumları daha ağaçtan ayrılmadan çimlenir. Çimlenmiş tohumlar ağaçtan düştüğünde çamurda tutunmadan önce tuzlu suda 12 ay boyunca yüzebilir. Çimlenmiş tohumlar çamurda tutununca gelgit onu sürüklemeden kendisini sıkıca sabitleyerek hızla büyüyebilir. Balık avcılığı. Denizler ve okyanuslar binlerce yıldan beri çok önemli bir besin kaynağı olmuştur. Günümüzde tüm dünyada yılda 75 milyon tondan fazla balık ve kabuklu deniz hayvanı avlanmaktadır. Bu miktarın yaklaşık 1/3'ü doğrudan insanların tüketimine sunulmakta, kalan bölümü hayvan yemi, gübre, boya, zamk ve sabun gibi ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. Balık grupları. Bilinen 20 bin balık türünden yalnızca 22 tür ticari olarak avlanmaktadır. Deniz balıkları 3 ana gruba ayrılır. Dip balıkları, açık deniz balıkları ve kabuklu deniz hayvanları. Dip balıkları deniz tabanına yakın yaşar. Açık deniz balıkları ise açıkta yüzeye yakın sürüler halinde yüzerler. Kabuklu deniz hayvanları da deniz tabanında ya da kıyı yakınlarında bulunur. Açık deniz balıkları ton balığı, sardalya ve kılıç balığını da kapsar. Dip balıkları morina, mezgit, Alaska polak, dil balığı ve kalkanı da kapsar. Bir sürüyü çevreleyebilen ıhırıp, büyük balık ağı açık deniz avlarında kullanılır. Büzme ipi yukarıdan çekildiğinde ığırıp balıkların çevresinde kapanır. Destekli trol olarak adlandırılan geniş ağlar genelde dip balıklarını avlamada kullanılır. Bunların ağzı deniz tabanı boyunca sürüklenirken destek tahtaları yardımıyla açık tutulur. Deniz kabuklularını yakalamak için çok değişik yöntemler kullanılmaktadır. Balık ya da balık kafasıyla yemlenen kafes ve sepetler yengeç ve ıstakoz avlamada kullanılır. Kabuklu deniz hayvanlarına ıstakoz, midye ve karidesin yanı sıra yengeç, deniz tarağı ve istiridye de dahildir. Modern yöntemler. Modern troller, balıkçı tekneleri balıkları bulmak için yankı yöntemi kullanır. Böylece balıkçılar ağlarını nereye atacaklarını kesin olarak bilir. Fabrika gibi işleyen çok büyük trol tekneleri denizde aylarca kalabilir ve çok fazla miktarda balığı işleyebilir. Balıklar temizlenip filetosu çıkarılır ve daha sonra ya dondurulur ya da konserve haline getirilir. Kalan kısımlardan balık yağı elde edilir ya da gübre ve hayvan yemi için balık yemi haline getirilir. Aşırı avlanma. Balık avlama teknolojisindeki gelişmeler, büyük ağlar ve güçlü troller, tek bir avda 200 tondan fazla balığın yakalanabilmesine olanak tanımıştır. Bu durum beraberinde dünya üzerindeki birçok bölgede aşırı avlanmayı getirmiştir. Böylece denizde üremeyi sürdürebilecek balık sayısında önemli bir düşüş yaşanmıştır. Avlanmanın sınırları. Aşağıda aşırı avlanmayla baş edebilmenin bazı yolları ve avlanma sonucu deniz hayvanları ve kuşlarına yönelen bazı tehditler sunulmaktadır. Kotalar, her yıl her ülkenin bir tür balıktan ne kadar avlayabileceğinin sınırıdır. Toplam değere ulaşıldığında fazladan avlanan balık denize geri bırakılmalıdır. Kaç teknenin nerede avlanabileceği ve denize yılın kaç günü çıkabileceğinin sınırları, yakalanabilecek balık boyutlarına kısıtlamalar, küçük yavru balıklar denize geri atılmalıdır. Kullanılabilecek ağların boyutlarının ve açıklıklarının kurala bağlanması, büyük açıklığa sahip ağlar yavru balıkların kaçabilmesine olanak tanır. Doğal yaşama tehditler. Aşırı avlanma, besin ağını bozarak kuş, yunus ve fok gibi balıkla beslenen canlılar için sorunlar oluşturmaktadır. Örneğin 1980'lerin ortasında kum balığı aşırı avlandığında deniz papağanı yavrularına yiyecek bulmakta zorlanmış ve doğal sonuç olarak birçok yavru açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Avlanmanın başka bir sonucu da deniz hayvanlarının yanlışlıkla ağlara takılmasıdır. Foklar, yunuslar, kaplumbağalar ve deniz kuşları zaman zaman balık ağlarına takıldıkları gibi bazen de ağların onarımı sırasında balıkçıların denize attıkları ağ parçalarına takılırlar. Balık çiftlikleri. Somon ve ton balığı gibi balıklar deniz tabanına tutturulmuş kafeslerde üretilebilir. Hızlı büyümeleri için yüksek protein içeren yemlerle beslenirler. Balık çiftlikleri doğal balık rezervleri üzerindeki baskıyı kaldırmanın bir yolu olarak görülmüş ama bu endüstri büyüdükçe başka sorunlar doğurmuştur. Hastalıkları önlemek için kümeslere atılan kimyasal maddeler denize dağılarak doğal yaşamı öldürebilir. Çiftliklerdeki balıklar kaçacak olursa, 1988'de Norveç'te 2 milyon somonun kaçtığı gibi doğal ortamdaki balıklara hastalık bulaştırılabilir. Ayrıca çiftlik balıklarının besinlerinin çoğu doğal deniz türlerinden sağlanır. Çiftlikte üretilen her ton somon için 3 ton kum balığının yem haline getirilmesi gerekmektedir. Deniz kaynaklı enerji. Dünya enerjisinin yaklaşık 3'te 2'si deniz tabanından ya da karadan çıkarılan petrol ve doğalgazdan sağlanır. Dünya petrolünün yaklaşık 3'te 1'i ve doğalgazın da büyük bölümü açık deniz sahalarında çıkarılır. Petrol ve doğalgaz yenilenemez enerji kaynağı olarak adlandırılır. Çünkü her ikisi de bir gün tükenecektir. Eğer uygun yöntemler bulunabilirse okyanuslar potansiyel yenilenebilir enerji kaynağı olabilir. Petrolün kökeni. Petrol ve gaz esas olarak tarih öncesi çağlarda denizlerde yaşamış planktonlardan oluşur. Milyonlarca yıldır tortu ve kayaçlar altında kalan bu kalıntılar sıcaklığın ve basıncın etkisiyle yavaş yavaş gaz ve petrole dönüşmüştür. Büyük miktarda petrol ve gazın bulunduğu kayalık alanlara rezerv denir. Sondaj kuyuları. Petrol ve gazı yeryüzüne çıkarabilmek amacıyla bir kuleden sarkıtılmış matkap adı verilen kesme aletiyle kuyular açılır. Kuyular belli bir açıyla ya da dik olarak açılabilir. Bir subap sistemi her kuyudaki akışı kontrol eder. Kuyuların çoğunun derinliği 900-3000 metre arasındadır. Bir açık deniz platformunda 20'den fazla kuyu açılabilir. Bazıları platformdan 5 kilometre uzaklıktaki rezervlere ulaşabilir. Matkabın dişleri elmas ya da metaldir. Kayanın sertliğine bağlı olarak saatte 30 santimetre ile 60 santimetre arasında kaya delebilir. Platformdaki aletler gazı petrolden ayrıştırırken suyu da dışarı atar. Gaz daha sonra kurutulur, soğutulur ve nakledilmesi için sıkıştırılır. İşçiler platforma geliş ve platformdan gidişlerinde helikopterlerle taşınır. Birkaç hafta platformda çalıştıktan sonra birkaç haftayı da platformdan uzak geçirirler. Konaklama birimleri, kameralar, mutfaklar, lokantolar, spor salonu, ofisler, radyo odası, sauna ve eğlence odasından oluşur. Platform, 30 metre yükseklikteki dalgalara ve saatte 177 kilometre hızla esen rüzgarlara dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Verimli bir rezerv keşfedildiğinde sondaj gemilerinden ya da yüzen platformlardan deneme kuyuları açılır. Eğer rezervin kullanılabilir olduğu anlaşılırsa üretim platformu kurulur. Yüksekliği 400 metreyi bulan platformları inşa edebilmek artık olanaklıdır. Büyük platformlar sürekli bir üretim sağlayabilmek amacıyla vardiyalar halinde çalışan yüzlerce işçiyi barındırabilir. Bir platform deniz tabanına kadar giden çok büyük ayaklar ve bunların üzerine oturan bir güverteden oluşur. Güvertede makineler, yaşama alanları ve donanımı barındıran çeşitli üst modüller bulunur. Büyük platformlar aşamalı olarak inşa edilir. Bazı ayakların içi boştur ve küçük teknelerle su yüzeyinden çekilerek platform alanına götürülür. Burada kontrollü bir biçimde dik konuma getirilir. Petrol araştırması. Yer bilimciler petrol ve gaz aramalarını kayaç oluşumlarını inceleyerek yaparlar. Bu sismik bir inceleme ile yapılabilir. Hava tabancalarından deniz tabanına ses dalgaları gönderilir. Ses dalgalarının yansıyıp geri gelmesi sırasında geçen süre teknenin arkasından çekilen alıcılar tarafından kaydedilir. Bu ölçümlerle deniz tabanının altında ne olduğu ortaya çıkar. Çünkü farklı tipteki kayalar sesi farklı hızlarla yansıttıkları için ölçümler gösterebilir. Bilgisayarlar sismik incelemenin verilerini kullanarak deniz tabanının altında bulunan kaya oluşumlarının 3 boyutlu resmini çıkarır. Gaz ve petrolün işlenmesi. Gaz ve petrol, karada bulunan bir petrol rafinerisi ya da gaz işleme tesisine su altı boru hatlarıyla ya da tanker adı verilen çok büyük gemilerle taşınır. Rafineride petrol temizlenir. Ulaşım ve ısınma amaçlı yakıtlar gibi kullanışlı biçimlere dönüştürülür. Gaz işleme tesisinde ise doğal gaz, ısınmada ve mutfaklarda kullanılan yakıtlar haline getirilir. yenilenebilir enerji. Gelgit, dalga ve akıntılar bütün dünyanın elektrik gereksinimini karşılayabilecek miktardan daha fazla enerjiye sahiptir. Bu doğal gücü kullanabilecek çok sayıda tasarım yapılmıştır. Ancak bunları verimli hale getirebilmek için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. Gelgitgenliğinin alçak ve yüksek gelgit arasındaki yükseklik farkı 5 metreyi aştığı yerlerde elektrik üretmek amacıyla gelgit barajları kullanılabilir. Kabaran ya da alçalan su bir hariçte tutulup içlerinde türbin adı verilen aletlerin bulunduğu borulara akıttırılır. Su türbin pervanelerini döndürerek jeneratörlerde elektrik üretir. Kıyıya yerleştirilmiş dalga gücü aletleri de gelgit barajlarına benzer bir ilkeyle çalışır. Kıyıya ulaşan dalgaların gücüyle dar bir boruya sıkışan hava bir türbine ulaşır. Böylece bir dalga gücü aleti İskoçya'da Islay adasında denenmektedir. Okyanus termal enerji dönüşümü, okyanuslarda birikmiş ısıyı kullanmayı amaçlayan bir işlemdir. Amonyağı ısıtıp buharlaştırmak için yüzeydeki sıcak suyu kullanır. Bir türbini çeviren buhar yeniden kullanılmak için 900 metre derinden gelen soğuk suyla soğutulur ve yoğuşturulur. Okyanus termal enerji dönüşümü yalnızca yüzey suyunun derindeki sudan 22 derece daha sıcak olduğu denizlerde çalışabilir. Gemiler ve tekneler. Gemiler ve tekneler tek kişilik kanodan yüzlerce yolcu taşıyan çok büyük yolcu gemilerine kadar her tür şekil ve boyutta olabilir. İlk tekneler en az 20 bin yıl önce okyanusa açılmıştır. Günümüzde en önemli gemi tipi, ülkeler arası yiyecek, yakıt, ham madde ve ürün taşıyan kargo gemileridir. Araba vapurları kısa mesafelerde, örneğin göl ve akarsuların kıyılarında, adalarla Anakara arasında ya da Adria ve Baltık Denizi gibi küçük denizlerin kıyıları boyunca yolcu ve araç taşır. Büyük araba vapurları 2000 yolcu ve 600 araçtan fazlasını taşıyabilir. Bazılarında uzun süren yolculuklarda insanların uyuyabilmesi için kameralar vardır. Panama ve Süveyş kanalları, Güney Amerika ve Afrika çevresindeki uzun yolculukları kısaltır. Ama büyük petrol tankerleri için dardırlar. Hovercraftlar hava yastığının üzerinde suyu sıyırarak ilerler. Vantilatörler yastığı şişkin tutabilmek için aşağıya doğru kuvvetli hava üflerler. Pervaneler döndükçe aracı ileri doğru hareket ettirir. Tankerler gemi gövdesinin içinde bulunan depolarında petrol ya da diğer sıvı yükleri taşır. Şimdiye kadar yapılmış en büyük gemilerdir. Bazıları 20 tenis sahasından daha uzundur ve 400 bin tondan fazla petrol taşıyabilir. Konteyner gemileri her tür yükü standart büyüklükteki büyük metal kutularda, konteynerlarda taşır. Rıhtıma yanaştıklarında bir vinç, trenlerden ve kamyonlardan kolaylıkla yükleme ve boşaltma yapar. Bir gemi 2000 konteyner taşıyabilir. Uzun deniz yolculuklarına büyük yolcu gemileriyle çıkılır. Yolcu gemileri yüzen oteller gibidir. Bu gemilerde lokantalar, sinemalar, alışveriş merkezleri, barlar, yüzme havuzları, oyun odaları ve hatta hastaneler bulunmaktadır. Denizcilik. Gemiler yol bulmalarını sağlayan aletler olmadan okyanusları aşamazlar. Eskiden denizciler yönlerini bulmak için pusula kullanırlardı. Boylamlarını, doğu-batı konumlarını öğrenmek için saate benzeyen ve kronometre ve enlemlerini, kuzey-güney konumlarını öğrenmek için de sekstant kullanırlardı. Modern gemilerde ise elektronik yönlendirme aletleri bulunur. Uzaydaki uydulardan gönderilen sinyaller ya da kıyıdan gönderilen radyo dalgaları sayesinde yollarını bulurlar. Buzdağlarını, kayaları, öteki gemilerin yerlerini saptamak için radar kullanılabilir. Radar, radyo dalgaları göndererek bu dalgaların cisimlerden yansıyıp geri dönme süresini ölçer. Su altı cisimlerini saptamak için de sonar kullanılır. Limana yaklaşan bir gemiye yol göstermek amacıyla fener gemileri, deniz fenerleri ve otomatik yüzen şamandıralar kullanılır. Okyanuslar tehlikede. Denizlerin ve okyanusların bize besin ve enerji sağladığı gerçeğine karşın bazı insanlar denizler ve okyanuslara karşı umursamaz bir tavır içindedir. Buraları atıklarından kurtulma alanı olarak kullananlar doğal yaşam alanlarını yok eder. Deniz yaratıklarını zehirler ve bunlarla beslenen insanların sağlıklarını tehdit ederler. Çok sayıda hayvan ve bitki avlanmış ya da yakalanmış ve bu yüzden bazı türler yok olma tehlikesiyle karşılaşmıştır. Kirlilik. Her yıl inanılmaz miktarda kirletici madde okyanuslara karışmaktadır. Büyük hayvanların kirlenmiş küçük hayvanları yemesiyle kirlilik besin ağında taşınır. Temel kirleticilerden biri petroldür. Her yıl yaklaşık 3,5 milyon ton petrol okyanuslara karışmaktadır. Bunun %10'u tanker sızıntılarından, geri kalanı petrol alanlarındaki sızıntılardan, küçük kazalardan ya da kasıtlı boşaltmalardan kaynaklanır. Sızan petrol ince bir tabaka oluşturarak su üstüne yayılır. Sonuçta deniz tamamen temizlense de büyük bir sızıntının etkileri yıllarca sürebilir. Kuş gagasıyla petrolden kurtulmaya çalışırsa yuttuğu petrol yüzünden zehirlenebilir. Petrole bulanmış tüyler kurudukça kanatların açık kalmasına neden olur. Petrole bulanmış bir kuş boğularak soğuktan ya da avlanamama yüzünden açlıktan ölebilir. Bu kuşların leşlerini yiyen diğer hayvanlar da petrol yutar. Petrol kuşun tüylerini tıkayarak su geçirmez tabakayı tahrip eder. Bu durumda kuş vücudunu sıcak tutamaz ve su üzerinde yüzer durumda kalamaz. Petrolün etkileri. Deniz kuşlarının ölümündeki en önemli neden petroldür. Plankton, balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla bunları yiyen hayvanlar ve insanlar da petrolden zehirlenebilir. Mercan resiflerinin ölmesine ve deniz tabanındaki hayvanların kirlenmesine yol açar. Petrol kıyıya ulaştığında kayaları ve kumu kaplayarak gelgit etki alanındaki doğal yaşamı öldürebilir. Sızıntının zararları. Exxon Valdez adlı tanker 1989'da Alaska'da karaya oturduğunda 35 bin ton petrol denize dökülmüştü. Bu kazadan dolayı 400 bin deniz kuşunun, 3500 deniz samurunun, yüzlerce fokun ve 22 katil balinanın öldüğü tahmin ediliyor. Brear adlı tanker 1993'te İskoçya'nın Shetland Adaları açıklarında battığında 84 bin tondan daha fazla petrol denize sızmıştı. Yerel balık çiftlikleri bu sızıntıdan çok etkilenmişti. Bu sızıntının tüm etkilerinin açığa çıkması uzun yıllar sürecektir. Exxon Valdez felaketinden canlı kurtulan deniz samurları yuttukları petrolden dolayı tahrip olan iç organları yüzünden üreyememiştir. Petrolün temizlenmesi. Sızan petrolün verdiği zararın boyutları, su sıcaklığı, petrolün tipi ve kazanın olduğu andaki hava durumu gibi bazı etkenlere bağlıdır. Aşağıda büyük bir sızıntı olduğunda kullanılan bazı temizleme yöntemleri anlatılmıştır. Petrolü dağıtmak için uçaklardan petrol tabakası üzerine deterjan atılır. Bazen deterjan, okyanus yaşamına petrolün verdiği zarardan daha fazla zarar verebilir. Petrolün yayılmasını önlemek için tabakanın çevresine seren denilen plastik, yüzen tüpler serilir. Petrolün bir bölümü özel olarak yapılmış aygıtlarla emilebilir. Kumsalları temizlemede emme pompaları, kürekler, hortumlar, fırçalar ve deterjan kullanılabilir. Ayrıca deniz hayvanları da temizlenebilir. Yüzeydeki petrol tabakası ateşe verilerek petrolü yakma denenebilir. Ama yanan tabakadan yükselen duman petrolden daha zararlı olabilir. Katı atık ve lağım pisliği. Denizlerdeki ve kumsallardaki katı atıklar tehlikelidir. Örneğin plastik çöpler her yıl 2 milyon deniz kuşunu, 100 bin memeli hayvanı ve çok sayıda kaplumbağa ve balığı öldürmektedir. Denizlerdeki katı atıkların çoğu gemilerden bırakılır. Bir bölümü de akarsulardan ve kumsallardan taşınır. Tuvalet ve kanallardan gelen sular da büyük miktarda lağım pisliğini denize taşır. Bu pisliğin %99'u su olsa da içinde bakteri ve virüslere de rastlanır. Lağım suyuyla kirlenmiş denizlerden yakalanan balık ya da kabuklu deniz hayvanı yemek besin zehirlenmesine yol açabilir. Yüzme, dalış ve diğer su sporları için kullanılan alanların yakınına boşaltılan lağım suları da başka hastalıklara neden olabilir. Bazı katı atık çeşitlerinin denizde bakteriler tarafından ortadan kaldırılması için gereken süreler. Kağıt 2 ila 5 ay. Portakal kabuğu 6 ay, süt kutuları 5 yıl, plastik köpük asla, plastik şişeler 50 ila 80 yıl. Plastik atıklar deniz kuşlarını yaralayıp öldürebilir. Başka kirlilikler. Denizlerde kirliliğin daha birçok çeşidine rastlanabilir. Gömülü çöplerden sızan su zehirli bir hale gelerek yeraltı suyunu kirletebilir. Bahçe ve tarlalardan gelen gübreler ve böcek ilaçları akarsu ve denizlere ulaşan yeraltı sularına karışabilir. Tohumlara püskürtülen gübre, böcek ilacı ve diğer kimyasal maddeler denize ulaşabilir. Nükleer enerji santrallerinin atıkları kimyasal işlemlerden geçirilmek için yeniden işlem tesisi denilen fabrikalara götürülür. Bu tesisler denize tehlikeli atık sular bırakabilir. Fabrikalar atıklarını bıraktığında endüstriyel işlemlerde kullanılan kimyasal maddeler ve zehirli metaller de denize kadar ulaşabilir. Tehdit altındaki doğal yaşam. Doğal yaşama yönelik daha birçok tehdit ve yaşamı tehlikede olan birçok tür vardır. Burada sadece birkaçı sıralanmıştır. Kambur balina ve mavi balina gibi balinalar geçmişte çok fazla avlandığı için sayıları bir daha asla eski düzeyine ulaşamayabilir. Köpek balıklarının bazı türleri beslenme ve spor amacıyla çok sayıda öldürüldüğü için tehlikededir. Mercan ve kabuklu deniz hayvanlarının bazı türleri bilezik, kolye ve süs eşyası yapmak için toplandığından bunların sayıları çok azalmıştır. Kaplumbağalar balık ağlarına takılmakta, etleri ve kabukları için avlanmaktadır. Yumurtaları kumsallardan kazılarak çıkarılmakta ve yiyecek olarak satılmaktadır. Bu yüzden tüm kaplumbağa türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Denizlerimizi koruyalım. Denizleri ve okyanusları iyi kullanırsak, dünyanın artan nüfusuna yetecek sürekli bir besin ve enerji kaynağı olabilirler. Okyanusları korumaya yönelik bir şey yapmadığımız takdirde çok değerli doğal yaşam alanları giderek yok olacak, az rastlanan türler ortadan kalkacak ve okyanusların birçok yararı tümüyle yok olacaktır. Dev esmer yosunlar kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır. Bu hızlı büyüyen yosunlar ileride metan gazı kaynağı olarak kullanılabilir. Denizin sahibi kim? Okyanuslar çok geniş alanlara yayıldığı için nasıl kullanılacaklarını ve kontrolünü kimin yapacağını düzenlemek güçtür. Kıyılardan uzakta bulunan açık denizler insanlığın ortak kaynağı olarak kabul edilir. Herkese aittir ve herkes tarafından kullanılabilir. Bir ülkenin kıyıları çevresinde 200 deniz miline kadar olan bölge o ülkenin kontrolü altındadır. Bu alan özel ekonomik bölge olarak bilinir. Bir ülke kendine ait özel ekonomik bölge içinde bulunan balık, gaz, petrol ve diğer kaynaklar üzerinde hak sahibidir. Uluslararası anlaşmalar. Kirliliği aşırı avlanmayı önlemek ve okyanus kaynaklarının adilce kullanılmasını sağlamak için uluslararası işbirliğine ve yasalara gereksinim vardır. Bazı ülkeler arasında balina avcılığı, balıkçılık ve kirlilik konularında anlaşmalar olsa da yasalarla yaptırım uygulamak zor görünmektedir. Bugüne değin bütün ülkelerin uyacağı bir anlaşma yapılamamıştır. 1991'de Birleşmiş Milletler 3 kilometreden uzun ağların kullanılmasını yasaklamıştır. Bu ölüm duvarları balıkların yanı sıra memelileri ve kuşları da öldürmektedir. Ekoturizm. Son 30 yılda turizmdeki artış hassas doğal kıyı alanlarında baskı oluşturmuştur. Örneğin mercan resifleri dalgıçlar tarafından tahrip edilmiş, mangrovlar da havaalanları, limanlar, yollar ve alışveriş merkezlerine yer açmak için kesilmiştir. Artık birçok ülke ekoturizm olarak bilinen ve hem doğaya daha az zarar veren hem de yöre halkına gelir getiren turizm türüne yönelmektedir. Örneğin turistler bozulmamış bir doğal yaşama alanını rehberler eşliğinde dolaşmak için para vermeye hazırdırlar. Deniz rezervleri. Denizdeki doğal yaşama alanlarını korumanın bir yolu da denizde doğal rezervler yaratmaktır. Bu alanlarda dalış, deniz yolculuğu ve balık avcılığı gibi insan etkinlikleri ya da denetim altına alınır ya da tümüyle yasaklanır. En büyük deniz rezervi Büyük Set Rezifi'dir. Böyle daha birçok rezerve gereksinim vardır. Tehlike altındaki deniz memelilerinden biri de deniz ineğidir. Bu tür Florida'da bir deniz rezervinde koruma altındadır. Nasıl yardım edebilirsiniz? Bunlar denizleri kurtarmak için yapabileceğiniz bazı şeyler. Unutmayın ki denizden çok uzakta yaşasanız da kirli suyunuz denize ulaşabilir. Temizleme ve yıkama için fosfatsız ürünler kullanın. Sudaki fosfat alglerin çoğalmasına, sudaki oksijenin tükenmesine ve hayvanların ölümüne neden olur. Daha az atık su çıkarın. Mümkünse banyo yapmak yerine duş alın.